Ayrım 28.
Bu sabah Amerika ile yaptığın telefon görüşmesinden önce Moody ile telefonda uzun uzun konuştuk, dedi Zühre. Babanla ilgili üzüntünü bildiğim için Moody'ye gidip onu görmene izin vermesini söyledim. Birden kulak kesildim. Moody bu konuşmadan sonra mı tutumunu değiştirmişti? Zühre anlatmayı sürdürdü. Moody Amerika'ya dönmeme izin veremeyeceğini, çünkü gidecek olursam bir daha dönmeyeceğimi bildiğini söylemiş. Zühre de ona, bunu nasıl yapabilirsin demiş. Geri dönmeyecek diye düşündüğün için bir yaşam boyu onu burada tutamazsın. Zühre babamı görmek için gitmeme izin vermezse Moody'nin bağıt olacağını söylemiş. Ablası yaşındaki Zühre'nin bu aşağılayıcı suçlaması Moody'ye çok ağır gelmiş olmalıydı. Yine de Moody boyun eğmemiş. Ta ki olup bitenlerden habersiz olan Zühre, Moody'nin ekmeğine tereyağı süren önerisini yapana kadar. Betty uzaklardayken Mehtap ile kim ilgilenecek diye düşünüyorsan hiç merak etme. Şemsi ile benim yanımızda kalabilir bir süre için. 18 aydır devam eden bu cehennem hayatı boyunca hiç böylesine keskin bir sızı duymamıştım yüreğimde. Zühre bütün iyi niyetiyle bana korkunç bir tuzak kurmuştu. Geri dönüş konusunu Moody ile ne zaman tartışsak benimle birlikte Mehtap'ın da gelmesi söz konusu olmuştu. Bu konuda Mehtap da ben de son derece kararlıydık. Bu yeni durumu kızıma açıklamaya cesaret edemezdim. Amerika'ya yanımda Mehtap olmadan gitmeyecektim. Peki ya Moody beni yalnız göndermenin bir yolunu bulursa ne olacaktı? Büyük baba, seni görmeye geliyoruz, dedi Mehtap telefonda. Sesi heyecan doluydu ama yüzünden şaşkınlık ifadesi okunuyordu. Babasının bizi bırakacağına inanmadığı apaçıktı. Kaygılıydı ama büyük babasının sevinmesini istiyordu. Babam sevgili Tobisi ile çok kısa bir süre konuşabildi. Sözcükler ağzından zorlukla çıkıyordu. Geleceğiniz için öyle mutluyum ki, dedi bana. Acele edin, fazla beklemeyin. Onu rahatlatmaya çalışırken bir yandan da için için ağlıyordum. Büyük bir olasılıkla sağ kalamayacaktı ve ben de onu bir daha hiç göremeyecektim. Amerika'ya gidebilsem bile ancak onun cenazesine yetişecektim. Ameliyatın sırasında senin için dua edeceğim, dedim. İrade olan yerde bir çare de vardır, derken sesinde yeniden bir güç hissettim. Ardından da Moody ile görüşmek istiyorum, diye ekledi. Babam seni istiyor, dedim telefonu uzatarak. Gelip seni görmek istiyoruz baba, dedi Moody. Seni gerçekten çok özledik. Benimle ve Mehtap'la birlikte Şemsi ile Zühre de duydu bu sözleri. Hepimiz onun bir yalancı olduğunu biliyorduk. Ameliyat saati gelmişti. Telefon görüşmesi sona erdi. Babamın gönlünü aldığın için teşekkürler, dedim Moody'ye ağzını aramak için. Bir şeyler homurdandı. İstediği zaman ne de güzel rol yapabiliyordu. Amerika'ya gitmeyi kesinlikle düşünmediği gibi Mehtap'ı da göndermeyeceğini biliyordum. Peki nasıl bir oyun oynuyordu şu anda benimle? Moody geç saate kadar hastalarıyla ilgilendi. Mehtap büyük babası için duyduğu kaygı ve Amerika heyecanıyla uykusu arası oldukça huzursuzdu. Ben de kendi yatağıma uzanmış, hiç durmadan ağlıyordum. Belki de şu anda babam artık yaşamıyordu. Annemin ne halde olduğunu düşünüyor, kız kardeşim, erkek kardeşim, Joe ve John adına acı çekiyor, gözyaşı döküyordum. Büyük babalarının acısını azaltmak için yanlarında annelerinin bulunmaması çok üzücüydü. Peki Mehtap bu duruma nasıl alışacaktı? Babasının Amerika'ya geliyoruz dediğini duymuştu. Ona oraya asla gidemeyeceğini ve büyük babasını bir daha hiç göremeyeceğini nasıl söyleyebilirdim? Kim söyleyebilirdi bunu ona? Moody 10:30'a doğru odaya girdi. Yatağın kenarına yanıma oturdu. Yumuşamıştı. Beni avutmak ister gibiydi. Bu acı dolu anımda bile Mehtap ile birlikte gidebilmek için bir çare kolluyordum. Sen de bizimle gel, dedim. Amerika'ya yalnız başımıza gitmek istemiyorum. Sen de yanımızda ol. Üçümüz birlikte olalım. Böyle bir günümde sana ihtiyacım var. Sen yanımda olmadan bu acıya dayanamam. Olmaz, ben gidemem, diye yanıtladı Moody. Eğer gidecek olursam hastanedeki işimden olurum. Olmayacak şeyi belki başarabilirim umuduyla. Neyse, hiç değilse Mehtap yanımda olacak. Öyle değil mi, dedim. Hayır, Mehtap'ın okulu var. O benimle gelmeyecekse ben de gitmem, diye kararımı açıkladım. Tek kelime söylemeden oturduğu yerden kalktı ve odayı terk etti. Ertesi sabah Moody, mamal her şeyi hazırlıyor, dedi. Ailenin yanına gideceğin için senin adına çok seviniyorum. Ne güne gitmek istersin? Ne zaman geri dönmeyi düşünüyorsun? Mehtapsız gitmek istemiyorum. Gideceksin, dedi Moody buz gibi bir sesle. Onsuz gideceksin. O zaman 2 gün kalır dönerim. Neler saçmalıyorsun sen, diye sesini yükseltti. Senin için Corpus Christi'ye kadar bilet ayarlıyorum. Orada ne işin var? Evi satacaksın. Evi satmadan Amerika'ya sakın dönme. Birkaç günlüğüne küçük bir yolculuğa çıkmıyorsun. Oraya gidip varımızı yoğumuzu satacak ve dolarları bana göndereceksin. Parayı göndermedikçe buraya dönmene izin vermeyeceğim. Demek böyleydi. Beni birdenbire Amerika'ya gönderme kararının ardında bu delice amaç yatıyordu. Ne babam ne annem, oğullarım onun umurunda bile değildi. Onları görmekten duyacağım mutluluğa da aldırış etmiyordu. Tek istediği paraydı. Ve de açıkça geri dönmemi sağlamak için Mehtap'ı rehin olarak alıkoyacaktı. Söylediklerini yapmayacağım, diye bağırdım. Gitmiyorum işte. Babamın cenazesine giderken satış işleriyle nasıl uğraşabilirim? Elimizde ne çok mal varlığı olduğunu bilmiyor musun? Hepsini satmak kolay mı ki sanki? Üstelik böyle bir zamanda bu işlerin üstesinden nasıl gelebilirim? Kolay olmadığını ben de biliyorum, diye bağırdı Moody. Ne kadar istersen kal, umurumda bile değil. Ama işin üstesinden gelmeden dönmeyeceksin, anlaşıldı mı? Moody hastanedeki işinin başına gitmek için evden çıktıktan sonra deli gibi sokağa attım kendimi ve bir taksiye atlayarak doğru Amal'ın yazıhanesine ulaştım. Yeni gelişmeleri dikkatle, üzüntülü ve düşünceli bir ifadeyle dinledi Amal. Belki de yalnızca 2 günlüğüne giderim, dedim, cenaze için. Sonra geri dönerim. Ardından da tasarladığımız gibi Mehtap'ı alır kaçarım. Gitmeyin, diye öğüt verdi Amal. Giderseniz Mehtap'ı bir daha göremezsiniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ülkeye bir daha girmenize izin vermeyecektir. Peki babama vermiş olduğum söz ne olacak? Kaç kez düş kırıklığına uğradı benim yüzümden? Gitmeyin. Peki gidip parayla dönersem, kaçmak için gerekli olacak parayı da getirmiş olurum. Gitmeyin. Babanız da Mehtap'ı İran'da bırakmak zorunda olduğunuzu bilseydi dönmenizi istemezdi. Amal haklıydı. Bunu bilmiyor değildim. İran'dan yanımda Mehtap olmadan 5 dakikalığına bile çıksam, Moody'nin onu bana bir daha asla göstermeyeceği kesindi. Tahran'da kurmuş olduğum yaşam düzeyine karşın beni başından atmak istediğini hissediyordum. Kızımıza el koyacak, mal varlığımızı satsam bile dönmeme izin vermeden önce parayı yollamamı isteyecekti. Parayı elde ettikten sonra da beni boşayacak, İran'a ayak basmama izin vermeyecek ve Mehtap'a analık etmesi için İranlı bir kadınla evlenecekti. Bunu biliyordum. Peki tasarılarınızı hızlandırıp Moody beni bu yolculuğa zorlamadan önce Mehtap ile kaçmamızı sağlayamaz mısınız, diye sordum. Amal oturduğu yerde sallanmaya başladı. İşlerin fazlasıyla uzadığının bilincindeydi o da. Büyük bir bunalımın eşiğinde olduğumuzun da farkındaydı. Ama elinden mucize gelmiyordu. Mehtap'la birlikte Moody'yi terk edebilmeniz için her şeyin tam yoluna girmiş olması çok önemli, diye anımsattı. Sizi oradan alıp Tahran'da herhangi bir başka evde saklamak çok tehlikeli olur. Bütün ayrıntılar yoluna girmeden bu işe kalkışamam. Kentten çıkış için bir sürü otoyol var. Havaalanında olsun, otoyol çıkışlarında olsun, aramaya kalktıklarında sizi bulmaları işten bile değil. Evet, diye doğruladım, ama fazla zamanımız kalmadı. Uğraşacağım, dedi Amal. Siz kendinizi fazla üzmeyin. Sonra bana bir İran pasaportunun gerekli olduğunu anlattı. Ülkeye giriş için kullanmış olduğumuz eldeki pasaport üçümüz içindi. Onu kullanabilmek için hep birlikte yolculuk yapmamız gerekliydi. Tek başıma kullanamazdım. Ayrıca Moody'nin bir yerlere saklamış olduğu Amerikan pasaportu da işe yaramayacaktı. Benim adıma düzenlenmiş bir pasaport gerekliydi. Kimse size çok acele bir pasaport çıkartamaz, dedi Amal. Normal bekleme süresi 1 yıl. Özel olarak ilgilenecek ve işi önceye almak için gerekli bağlantıları yapabilecek biri olsa bile en azından 6 hafta ya da 2 ay kadar beklenebilir. 6 haftadan kısa sürede pasaport çıkartıldığını hiç duymadım. Bu süre içinde sizi yurt dışına kaçırmaya çalışacağım. Sabırlı olun. Aynı gün öğleden sonra Caroline'le telefonda konuştum. Babam ameliyatı atlatmış, hala yaşıyormuş. Caroline'in anlattığına göre ameliyat odasına girmeden önce tüm doktorlara ve hemşirelere Betty'nin ve Toby'sinin döneceğini söylemiş. Bu müjdenin ona güç vermiş olduğuna inanıyordu Caroline. henüz yoğun bakımdaymış. Doktorlar tehlikenin daha atlatılmamış olduğunu söylüyormuş. O akşam Mamal ve Macit geldiler. Moody ile odaya kapanıp çıkmayı kabul etmeyeceğim yolculuğun ayrıntılarını konuştular. Mutfaktaydım. Birden Mehtap yanıma geldi. Çocuğun yüzü allak bullaktı. Ağlamıyordu ama gözlerinden derin bir öfke ve acı okunuyordu. "Gidiyorsun ve beni yalnız bırakıyorsun değil mi?" diye sordu. "Sen neler söylüyorsun?" "Beni burada bırakıp Amerika'ya gideceğini söyledi babam." derken gözyaşları boşandı. Kucaklamak için kollarımı uzatarak ona doğru bir adım attım. Gerisin geri kapıya doğru kaçtı. "Hani söz vermiştin bensiz gitmeyecektin?" diye ağlıyordu. "İşte şimdi beni bırakıp gidiyorsun." "Baban sana ne söyledi?" diye sordum. "Annen seni bırakacak dedi. Anneni bir daha hiç göremeyeceksin dedi. Gel benimle dedim çocuğu elinden yakalayıp çekerek. İçimi öfke kaplamıştı. Babanla bu konuyu konuşalım bakalım. Moody'nin kapısını gürültüyle açtım. Ve bana komplo kuran üç adamın karşısına dikilerek neden çocuğa onu bırakıp Amerika'ya gideceğimi söyledin diye bağırdım. Ondan bunu saklamanın anlamı yok diye karşılık verdi. O da bağırarak. Buna alışması gerek bir an önce bilsin istedim. Ben gitmiyorum. Gidiyorsun. Hayır gitmiyorum. Birkaç dakika karşılıklı bağırdık. İkimiz de alttan almaya niyetli değildik. Mamal ile Macit bütün bunların Mehtap'ı nasıl etkileyeceğini hiç düşünmeden öylece oturuyorlardı. Sonunda odadan çıktım. Mehtap'la birlikte yukarı yatak odama girdik. Kızımı kollarımın arasına aldım. Hiç durmadan aynı sözleri yineliyordum. Seni bırakıp gitmeyeceğim Mehtap. Seni asla bırakmayacağım. Mehtap bana inanmak istiyordu ama gözlerinden kuşku okunuyordu. Babasının gücünün ikimizi birden alt etmeye yeteceğini çok iyi biliyordu. Beni iyi dinle dedim. Babanın bunu bilmesini istemiyorum. Beni uçağa bindirmek istiyor ya, ben o uçağa binmemek için o gün çok hasta olacağım. Ama bundan sakın babana söz etme olur mu? Hala tam inanmamıştı ama ona Amal'dan söz etmeye cesaret edemezdim. Henüz sırası değildi. O gece sabaha kadar bana sımsıkı sarılarak iç çekti Mehtap. Moody ertesi gün pasaport dairesine gitti ve orada bütün bir gün bürokratik pürüzlerle didiştikten sonra aynen Amal'ın söylemiş olduğu gibi akşam eli boş döndü. Senin gitmen gerekiyor dedi. Yarın birlikte gideceğiz. Mehtap ne olacak diye sordum. İşi uzatmak için bir bahane gerekliydi. Bütün günün orada geçti. Biliyorsun ki yarın da bütün günümüz orada geçecek. Bu durumda çocuk okuldan döndüğünde evde olamayacağız. Yalnız git dedi Moody biraz düşündükten sonra. Gereken bilgileri sana vereceğim. Ben de evde oturur Mehtap'ı beklerim. O akşam çalışma odasına kapanarak pasaport dilekçemi doldurdu. Ayrıca babamın ölüm halinde olduğunu bildiren bir de mektup yazdı. Bunları bana verdi ve pasaport dairesinde beni bekleyecek olan kişinin adını söyledi. Çaresiz gidecektim. Beni bekleyecek kişiyle buluşup buluşmadığımı Moody nasıl olsa öğrenecekti. En azından işin uzatılacağından, elime doldurulmak üzere bir sürü yeni kağıt tutuşturulacağından emindim. Pasaport dairesi tam bir keşmekeşti. Bir sürü koridor, bir sürü kapı, erkeklerin ve kadınların ayrı ayrı oluşturdukları upuzun kuyruklar. Bütün bu kalabalık pasaport sahibi olur olmaz yurdu terk etmeyi umuyordu. O kadar uzun süre çıkış izni için kıvranmıştım. Oysa şimdi elde etmek üzere olduğum pasaportu istemiyordum. Moody'nin buluşmamı istediği adamı buldum. Farsça bir şeyler mırıldanarak güler yüzle karşıladı beni. Birlikte birkaç odaya girip çıktık. Her seferinde kapı önlerinde yığılı kalabalıkları dirsek darbesiyle iteleyerek kuyrukların en başına geçti. Derken büyük bir odaya vardık. Orada dikkatle çevresini gözden geçirdi. Sonunda aradığını bulmuş olacak ki genç bir İranlıya yanımıza gelmesi için işaret etti. Sonra ona Farsça bir şeyler anlattı. Ben İngilizce biliyorum dedi genç adam. Burası erkeklerin bekleme yeri. Bunu ben de görüyordum. Ama sizin burada beklemeniz gerekiyor. Kuyruğa girin. Arkadaş 1-2 saat sonra gelip size bakacak. Bekledikten sonra ne olacak? Pasaportunuzu verecekler. Bugün mü? Evet, burada sıranız gelince. Ne garip, oysa ben işe daha bugün başladım dedim işi uzatmak isteğiyle. Olamaz. Gerçekten de başvurumu bugün getirdim. Her neyse pasaportunuz size verilecek. Burada beklemeniz yeterli. İkisi birlikte beni panik halinde bırakarak çekip gittiler. Olacak şey miydi bu? Moody kendi lisans işi için aylarca beklemişti. Onca övünmesine karşın ne kendisi ne de ailesi tıbbi bürokrasiyle başa çıkabilmişti. Yine de onların İran'daki gücünü küçümsemiş miydik Amal'la birlikte? Belki de Mamal ya da Macit ya da Hacı Baba ithal ihraç işleriyle bağlantıları nedeniyle belli bir güce sahiptiler. Birden buraya ilk geldiğimizde havaalanında tanıştığımız Ziya Hakim geldi aklıma. Gümrük görevlileriyle nasıl da içli dışlıydı? Eyvah diyordum içimden. Yüzlerce İranlı erkeğin arasında ayakta dururken bu erkekler toplumunda kendimi çırılçıplak ve güçsüz hissediyordum. Olacak iş miydi bu? Moody'nin şeytanca tasarısı yoksa başarıya mı ulaşacaktı? Arkamı dönüp koşmak geliyordu içimden. Ama kaçacağım yer yine Tahran sokakları olacaktı. Nereye gidebilirdim? Elçiliğe mi? Polise mi? Amal'a mı? Mehtap bunlardan hiçbiriyle birlikte değildi. Evdeydi o. Bir düşmanın ellerindeydi. Olduğum yerde kaldım. Kuyruk ilerledikçe kısa zaman sonra elde edeceğim pasaportu Moody'ye teslim etmek zorunda kalacağımı biliyordum. Kuyruk inanılmayacak hızla kısalıyordu. Bir parça et için, bir kilo yağ için, birkaç yumurta için saatlerce sıra beklemiştim. Pasaport kuyruğunun onlardan çabuk ilerlemesi olası mıydı? İşlerin yolunda gitmesinin sırası mıydı yani? Ve işte sıram gelmişti. Elimdeki dilekçeyi memura uzatıyordum. Karşılığında o da bana pasaportumu uzattı. Şaşkınlıkla kala kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Kafamın içini sanki buğu kaplamış gibiydi. Ama oradan çıkarken Moody'nin beni bu kadar çabuk beklemeyeceği geldi aklıma. Saat henüz biri yeni geçmişti. Acele ederek bir taksiye bindim ve Amal'ın iş yerine vardım. İlk kez habersiz gelmiştim. Beni görünce yüzünde şaşkınlık ifadesi belirdi. Umutsuz bir durumda olduğumu anlamıştı. Pasaportu uzattım. İnanamıyorum dedi Amal. Hiç böylesini duymamıştım. Demek ki benden çok daha güçlü bağlantıları var. Benim de orada adamlarım var ama elimden bu kadarı gelmez. Şimdi ne yapacağım? Amal pasaportu dikkatle inceliyordu. Burada Almanya'da doğduğunuz yazılı dedi. Niye böyle? Nerede doğdunuz? Alma'da, Michigan'da. Amal biraz düşündükten sonra Alman, Farsça'da Almanya demek. Çok iyi. Pasaportu değiştirmek için yarın geri gideceğinizi söyleyin Moody'ye. Bunu kullanmaya kalkarsanız geçersiz olur. Pasaport dairesine yarın tekrar gidin. Orada bırakın ve çıkın. Düzeltmeler için zaman tanımayın onlara. Ardından kocanıza pasaportu alıkoyduklarını söyleyin. Bu arada zaman kazanmış olursunuz. Peki. Aceleyle çıktım. Eve dönerken yol boyu kafamdaki senaryo ile uğraştım. Yapacağım açıklama dolayısıyla öyle dalgındım ki Moody beni savunmasız yakaladı. Nerede kaldın diye homurdandı. Pasaport dairesindeydim tabii. İyi de saat 1'de beni arayıp pasaportu sana vermiş olduklarını söylediler. Sesi çok yüksek çıkmıyordu ama zehir saçıyordu. Sana oradan telefon mu ettiler? Evet. Geciktiğim için özür dilerim ama trafik korkunçtu. Üstelik otobüs değiştirirken bir takım aksilikler oldu. Moody kuşkuyla bakıyordu bana. Yalanımı yüzüme vurmak ister gibiydi. Dikkatini çelmek için "Budala memurlar" diyerek pasaportu burnuna doğru uzattım. Baksana, bütün gün beni beklettiler ama pasaportta yanlışlık var. Doğum yerim olarak Almanya yazmışlar. Geri götüreceğim düzeltmeler için. Moody pasaporta dikkatle baktı ve doğruyu söylediğimi anladı. Pasaportla nüfus belgem arasında uyumsuzluk vardı. Yarına kaldı diye homurdandı. Başka da bir şey söylemedi. Ertesi sabah beni yalnız göndermesini istiyordum. Bir gün önce işin üstesinden gelmiştim. Bugün de gelebilirdim. Ama benim önerimi umursamayacaktı. Bekleyen hastalara aldırış etmeden beni bir telefon taksiye bindirip sürücüye kesin komutlar verdi. Kısa süre sonra pasaport dairesindeydik. Arkadaşını buldu. Pasaportu uzattı. 5 dakika geçmeden pasaport düzeltilmiş olarak ona geri geldi. Ve işte İran'dan ayrılmak için belgem hazırdı. Hem de yalnız başıma. Moody Tahran'dan ayrılmam için İsviçre Hava Yolları'ndan 31 Haziran Cuma gününe bir bilet aldı. Her şey hazır dedi Amal en sonunda. Salı sabahıydı. Uçuşa 3 gün kalmıştı. Bir gün sonra Mehtap'la birlikte Moody hastanedeyken evden ayrılacaktık. 2 günümüzü onun tasarladığı biçimde geçirecektik. Amal ile bütün ayrıntıları konuştuk. Bunca zamandır uğraşıldığı halde Bandar Abbas'a uçakla gidip oradan bir motora binerek ülkeden çıkış tasarısı henüz tam sonuçlanmamıştı. Moody'nin baskısı nedeniyle Amal öbür tasarılarından birini yürürlüğe koymak durumunda kalmıştı. Mehtap'la birlikte saat 9 uçağı ile Zahidan'a uçacak, oradan dağları aşarak Pakistan'a kaçırılacaktık. Bir grup profesyonel kaçakçı bizi Pakistan'da Quetta'ya götürecekti. Oradan Karachi'ye uçacaktık. Birden elim ayağım boşandı. Kısa süre önce The Kayahan gazetesinde Quetta'ya kaçırılan Avusturyalı bir çiftin başına gelenleri okumuştum. Kaçakçılar onları 8 ay süreyle tuttuktan sonra salıvermişler. Kim bilir ne dehşet dolu günler yaşamışlardı orada. Okuduklarımı Amal'a anlatınca, doğrudur dedi, bu tür olaylar sık sık oluyor ama tehlikeyi göze almadan İran'dan kaçmak olanaksız. Sonra beni yatıştırmaya çalışarak sınırın her iki yanını da denetim altında tutan yöre liderinin kendi yakın arkadaşı olduğunu söyledi. İran'dan kaçış yolları arasında en güvenceli olanı bu, dedi. En iyi adamlarım orada. Bandar Abbas ve diğer tasarılar henüz işlerliğe giremedi. Dağlar karlarla kaplı olduğu için Türkiye'yi düşünmek bile yersiz. Kaçakçılar yılın bu mevsiminde çalışmazlar. Hem kar fazlasıyla derin hem de hava çok soğuk. Üstelik arkadaşım dolayısıyla Zahidan yolu Türkiye'den çok daha güvenceli. Ayrıca Türkiye sınırında adım başı pastar denetimi var. Gidiyorduk. Çok şükür. Bu kez Amal'ın ağzından her zaman tekrarladığı sabırlı olun sözleri çıkmamıştı. Babamın sözü de hep kulaklarımdaydı. İrade olan yerde bir çare de vardır. Amal'a plastik bir çanta bıraktım. İçinde Mehtap'ın ve benim çamaşırlarımız ve geride bırakmak istemediğim birkaç parça eşyam vardı. Bunlardan biri oldukça büyük duvar halısıydı. Sımsıkı sararak küçültmüştüm bu güzel halıyı. Ayrıca Ameh Bozorg'un Noel'de vermiş olduğu safranları da alıyordum yanıma. Amal ile konuşurken kafamın içinde binbir çeşit düşünce vardı. Amerika'dan gelen haberler hem iyi hem kötüydü. Babam bizi görebilmek amacıyla sımsıkı sarılmıştı hayata. İradeli olan bendim. Çaresini bulan da Amal. Ertesi gün Mehtap'a belli etmeden okul hazırlıklarını ağırdan alacak ve ona otobüsünü kaçırtacaktım. Sonra da okula doğru yürüyecektik. Moody'den iyice uzaklaştıktan sonra da kızıma mutlu haberi verecek, ona Amerika'ya gideceğimizi söyleyecektim. Kocam her şeyden habersiz, hastaneye vardığı sırada biz Amal'ın adamıyla buluşacak, Zahidan'a gidecek uçağa binmek üzere havaalanına gidecektik. Garip bir rastlantı olarak aylarca önce Bayan Alevi'nin çizmiş olduğu yolu izliyorduk. Ondan bir daha hiç haber alamamıştım, ne olduğunu merak ediyordum. Tutuklanmıştı belki ya da ülke dışına kaçmış da olabilirdi. Keşke öyle olsa diye düşündüm. Bu iş için ne kadar ödeyeceğim diye sordum Amal'a. 12 bin dolar istiyorlar diye yanıtladı. Siz hiç kafanızı yormayın. Amerika'ya varınca parayı bana geri gönderirsiniz. İlk işim o olacak dedim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Neden Amal bizim için bunca zahmete girerek 12 bin dolar harcamayı göze alıyordu? Bu soruyu ona hiç sormamıştım ama yanıtını galiba biliyordum.